Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülü podcast'inin ev sahibiyim. 99. bölümde tekrar bir aradayız. Bu yıl 4 Eylül'de ikinci yaş kutlaması yapmadım. Derya'nın kuruluşuna denk geldi. Derya'yı devamlı takipçilerim biliyorlar. Ama ilk defa duyuyorsanız değer yaratmaya ve onun formülüne inanan kişilerin birlikte gelişmek ve değer üretmek için katıldığı bir topluluk olduğunu söyleyebilirim. Geçen yıl birinci yıl değerlendirmesi bölümü yapmıştım. Sizden bir anketle geri bildirimlerinizi almıştım. Aslında tam da o sebepten bir değerlendirme yapmadım. Sizin görüşlerinizi etkilememek için. 100. bölüm için sizlerden öneri alırken yine Deryalılardan Özlem Gülay kendimi konuk etmemi önermişti 100. bölüm için. Ben de bu yapamadığım ikinci yıl değerlendirmesi için 99. bölümün güzel bir fırsat olduğunu düşündüm. Geçen hafta da biliyorsunuz Uras Kasper'ı ağırlamıştık Podfresh'in kurucularından. Derya toplumumuzda onu da podcast'te bir bölümde yayınlamıştım. Orada bize çok güzel yorumlar verdi zaten podcast hakkında, dünyadaki konumu, Türkiye'deki konumu hakkında ve neden bunun yükselişte olduğuna dair. Ben de süreçte sürekli podcast hakkında sorular alıyorum ve bir takım notlar çıkardım aslında. Özellikle iki kaynaktan faydalandım. Podiolab'in paylaşımlarından ve Pertfile'nin podcast kursundan ve ikisinin de linkini aslında bölüm notlarına başlayacağım. Yalnız yine benim notlar tek başına okumakla anlaşılamayabilir diye ben yine bir aslında bölüm yayınlayayım istedim. Yine aynı şekilde aslında sizden e-posta bültenime abone olmanızı isteyeceğim ve o sayede bu notları sizinle paylaşacağım. Şöyle yapmayı düşünüyorum aslında. Hem bu notların üzerinden geçeceğim. Bunları geçerken de aynı zamanda benim podcast'imin de bir değerlendirmesini yapmış olacağım. Aslında şöyle başlamak istiyorum. Yine çok sevdiğim, ara ara tekrar ettiğim Steve Jobs'ın bu noktaları ancak geriye doğru birleştirebilirsiniz sözü vardır. Hani bir takım eylemleri yaparken aslında onun varacağı noktayı bilinçli bir şekilde seçmiyorsunuz ama bir şekilde sizi amacınıza doğru götürüyor attığınız adımlar. Aslında 2019 Eylül'ünde de podcast'i çıkarken bugün yaptığım şeyleri aslında çok planlamıyordum. Ama ne oldu? İşte süreçte Mart 2020'de tam pandemi sırasında dinleyicilerle bir araya gelmeyi planlamıştım. Bunun için bir etkinlik planlamıştım. Tabii ki kapanmayla bu mümkün olmadı. Arkasından işte önce biraz LinkedIn paylaşımlarıma ağırlık verdim. Mayıs 2020'de. Ocak 2021'de kitap kulübünü kurdum. O da aslında bir adım, bir parça daha dinleyicilerle ve bu kitapları seven, takip eden insanlarla bir araya gelmek ve bir etkileşim kurmak amacını taşıyordu. Ve en sonunda geçtiğimiz ay Derya'yı kurmuş oldum. O da bir anlamda bir adım daha ileri götürerek bu etkileşimi, bu defa üyeler arasında bir etkileşim yapmak amacını taşıyordu. Dolayısıyla aslında podcast bence değer yaratmanın formülü çok güzel bir gelişim gösterdiğini inanıyorum kendi adıma. Ve baktığım zaman toplamda 2 yılda 59 konuk ağırlamışım. Bunun 14'ü yabancı, 45'i Türk. Yani her hafta tabii ki bunu sürdürmek kolay değil. Ama bunun bana kattıklarını gördüğüm ve bunları düşündüğüm zaman aslında çok da zor bir karar değil buna devam etmek diye düşünüyorum. İsterseniz biraz o doküman üzerinden gidelim. Şöyle bir soruyla başlamak lazım aslında. Yani podcast yapmak istiyorsanız podcast'inizin ana fikri ve konusu ne olacak? En temel sorulardan ve tabii ki dinleyici kitlenizin kim olmasını istiyorsunuz? Kime ulaşmayı hedefliyorsunuz? Bu yayınlarınızı kim ve neden dinlemeli? Tabii ki bu alanda başka podcastler var mı? Onlar nelerden bahsediyorlar? Sizin yayınınızdan farkı ne onların? Daha doğrusu sizin yayınınızın onlardan farkı ne olacak? Zaten var olan bir kitleye mi hitap edeceksiniz, yoksa yeni bir kitle mi oluşturacaksınız? Tabii ki yine en önemlilerinden bir tanesi içerikleriniz ve yayınınız dinleyicilerin hayata nasıl bir katkı sağlayacak? Şöyle şeyler de söyleniyor. Yani bir şekilde yaptığınız yayın sonrasında onlardan ne yapmasını bekliyorsunuz? Nasıl bir aksiyon almalarını bekliyorsunuz? Ve tabii ki yani dinleyicinizi tanımak, kitlenizi tanımak da çok önemli. Onlar hangi mecralarda halihazırda zaman geçiriyorlar, ne okuyorlar, neler dinliyorlar, kimi takip ediyorlar? Ve yayınlarınızdan da neyi paylaşmalarını istiyorsunuz dinleyicilerinizin? Bu soru üzerine biraz düşündükten sonra aslında temelde iki kaynağımız var, temel kaynağımız var. Bir tanesi tabii ki zaman, en önemlisi aslında. Ya bu yayını hazırlamak için düzenli olarak haftanın belli günlerini bu işe ayırabilecek misiniz? Bunun içinde işte planlaması var, konuk istiyorsanız eğer konuk ayarlaması var. Tabii ki kaydı, işte sesi düzenlemesiydi. Ve tabii bunun biraz duyurusuyla uğraşmak. Tabii ki bölümden bölüme değişiyor ama kendimden örnek verirsem herhalde rahat haftanın 1,5-2 günü buna ayırıyorum diye düşünüyorum. Belki işte bir günü hafta içi, bir günü hafta sonu olmak üzere. Bazen daha da fazla harcıyorum aslında. Çünkü aslında hiçbir zaman o podcast bölümüyle, bir podcast bölümüyle bitmiyor iş. Onun araştırması, onun hakkında özellikle bir konunuz varsa onu hakkında araştırma yaparken birçok şey öğreniyorsunuz ve bazen de daha geniş tutmak zorunda kalıyorsunuz bakış açınızı veya hani o podcast ile ilgili, o bölümle ilgisi olmasa da sonrasında arayışınız devam ediyor. Ama buna tabii sonuçta işte toplam bir öğrenme deneyim olarak bakmak lazım. O yüzden de çok net söyleyemiyorum yani ne kadarı bunun hakikaten podcast için, ne kadarı kendi merakım için diye. İkinci kaynak konusu da bütçe tabii ki. Yani burada ciddi bir bütçeden bahsetmiyoruz ama nereden baksanız işte bir hosting ücreti ödemek, işte bir web sitesi yapmak veya onun işte bakımını üstlenmek, domain adı, şu bu gibi bir takım gider kalemleriniz olacak. Tabii işi daha ciddiye alıyorsanız bunun teknik altyapısı, donanımı, hatta işte ses konusundaki iyileştirmeler, şunlar bunlar ekstra masraflar olarak önünüze çıkıyor. Aslında başlarken hani birçok şey karar vermek zorunda kalıyorsunuz. En başta ismi ne olacak? İşte burada birkaç tane aslında strateji var uygulanan. İşte akılda kalıcı, dikkat çekici bir isim, biraz orijinal bir isim. İşte burada herhalde iki güzel örnek verebilirim. Lumos bir tanesi, bir tanesi de Veri Zekalılar. Bunlar hakikaten çarpıcı ve dikkat, akılda kalıcı isimler olduğunu düşünüyorum. Ya da işte biraz benimki gibi açıklayıcı ve uzun isimler, işte sosyal psikoloji, işte sağlıklı yaşam podcast'i falan gibi ve değer yaratmanın formülü gibi. Bir diğeri de kişisel isminizi veya marka adınızı podcast ismi olarak kullanabilirsiniz. Burada da işte Bora Özkentli Haddini Aş örnek verebiliriz veya Sertaç Doğanay ile canlı yayın gibi. Bu da aslında biraz sizin markanızın bilinirliğine kalmış bir şey bir ölçüde. Ya da marka yapmak için bir adım olur belki tabii. Sonra yani formatına tabii ki karar vermek durumundayız. Formatı işte günlük mü olacak, haftalık mı olacak, aylık mı olacak? Burada ben yani ne olursa olsun düzenli olması gerektiğine inanıyorum. Geçen hafta da Uraz Hoca şey demişti yani bunu söylemeyin dinleyiciniz işte her cuma sabahı bir bölüm yayınlayacağım falan derseniz ve bunu da tutturamazsınız. Bu hakikaten çok hayal kırıklığına uğratan bir şey oluyor ve hani güven kırıcı bir şey oluyor. Buna çok katılıyorum tabii ki. Ben de zaten hiçbir zaman en başından beri böyle bir taahhütte bulunmadım ama bu taahhüdü kendime yaptım. Özellikle son bir senedir. İşte her pazartesi bir bölüm yayınlıyorum. Ve sanıyorum hani bu da bir belki beklenti oluşturmuştur ama en azından bunu bu şekilde söylemiyorum. Ama bu kendime verdiğim bir söz ve tutmaya çalışıyorum. Bunun dışında tabii işte solo yapmak, konuklu yapmak, co-hostlu yapmak, yani iki kişi beraber sunmak gibi alternatifler var. Ben de bunu aslında yani solo ve konukluyu dönüşümlü olarak değerlendiriyorum. Bazen kendi söyleyeceğim bir şey oluyor hakikaten. Onun için özel bir bölüm yayınlıyorum. Ya da aslında onu da biliyorsunuz. Kitap kulübünü ayda bir yayınlara konuk ediyorum. Dolayısıyla orada da bir, çok sayıda aslında konuk olmuş oluyor bir anlamda. Ama bunun dışında yani eğer konuklu yapacaksanız ki bilmiyorum hani kendi anlatacak şeyiniz ne kadar var ya da benim gibi bu işi biraz daha karşılıklı bir diyalogla ve bir öğrenme fırsatı olarak görüyorsanız yeni insanlar tanıma fırsatı olarak görüyorsanız konuklu yapmak anlamlı. Tabii o da yine o konuk bulma meselesi ki çok kolay değil her zaman için. Yani çok kaynak var, evet. İşte ben ne yapıyorum? Bir konuşmalarda belki dikkatimi çekiyorsa birisi, onunla bir irtibata geçiyorum davet etmek için. Yani bu yabancı olabiliyor, yerli olabiliyor. Ya da bir kitabını okumuş oluyorum. Kendimce bir konuk bulma stratejim var. Hani ilgilendiğim konuları nereden yakalayacağıma dair. Ama tabii onunla bitmiyor. Sonrasında bazen o kişinin kitabını okumak iyi oluyor tabii öncesinde. Ya da çok belki hakkında çok bilgi varsa zaten biraz onlardan faydalanabiliyorsunuz. Hakkında yapılmış diğer röportajlardan veya diğer yazılardan veya kendi LinkedIn, Twitter paylaşımlarından kimi zaman. Ve onlardan bir soru seti hazırlıyorsunuz. Orada da aslında yine benim tecrübem tabii ki bir şey olması, elimde bir soru seti olması iyi oluyor. Ama ona %100 sadık kalacağım diye bir şey yok. Bunu yer yer değiştiriyorum. Bazen de konuk bunları talep ediyor aslında. Hani birebir soru olmasa da en azından başlık olarak. Onları paylaşıyorum. Ama genelde hep yapmaya çalıştığım bir şey kesinlikle davet ettiğim konuğun benim sorduğum sorulardan nasıl diyeyim etkilenmesini bekliyorum belki. Bu şunun için bence gerekli. Çünkü hem bu bir samimiyet getiriyor. Onun karşıdakinin çok basma kalıp cevaplar vermemesini getiriyor. Başka yerlerde söylemediği şeyleri söylemesini getiriyor. Ve bir şekilde o karşılıklı bir takdir durumu oluşuyor. Ben o kişiyi çağırmışım ve onu dinlemeye hazırım. Karşıdaki de benim sorularımdan etkilenip daha orijinal belki bir yanıt vermesine veya bir çaba göstermesine sebep oluyor. Bu şeyi seviyorum açıkçası. Yani buradaki bu alışverişi seviyorum. O yüzden yani başka yerde sorulmuş soruları çok sormamaya çalışıyorum. Ya da kendi alanımla ilgili bir şekilde onları soruları biraz daha özgün hale getirmeye çalışıyorum. Bu tabii zaman alıyor ama yani başka türlüsünü yapmak elimden gelmiyor zaten. O yüzden şikayet etmiyorum. Bunun dışında aslında benim başlangıçta da böyle bir fikrim vardı. Bu işte içerikleri farklı şekilde yani podcast'a uyarlamak gibi. İşte bazı bloglarımı önce sesli olarak okurum diye düşünüyordum. Öyle de yaptım zaten. Bu da mümkün. Ama yani çok sürdürülebilir bir şey mi? Çok bilmiyorum. Başlangıç için belki rahatlamak için iyi bir şey ama çok da belki şey değil, orijinal bir şey değil. İşte tabii ki podcast yayınları da kimi zaman dönüşebiliyor sosyal medya paylaşımlarına veya bloglara veya e-bültenlere. Burada böyle bir alışveriş de var aslında. Microcast dedikleri işte bu kısa kısa bölümler, 3 dakikalık, 5 dakikalık. Bu da aslında çok cazip bir şey. Yani sık yaptığınız durumda bu da olabilir. Bu tamamen aslında sizin tarzınıza kalmış bir şey. Yani içerik nasıl üretiyorsunuz? Ben eskiden kısa yazı yazamıyordum. Sonra işte LinkedIn'de belki biraz bu alışkanlık kazandım. Daha kısa kısa, daha söylediklerimi daha basit anlatmaya gayret ediyordum. Yoksa her defasında bir şey, bir tez yazıyormuş gibi 3-4 sayfalık yazılar yazabiliyordum bundan 3-5 sene evvel. Ama yani sonuçta dediğim gibi bu biraz tarzınızda buluyorsunuz. Biraz da yaptığınız konuyla alakalı aslında. Ve sezon konusu tabii ki. Sezon, yani bunu birkaç yerde daha yine eskiden söylemiştim. Sezonu anlamsız buluyordum. Ne gerek var, yani niçin sezon yapalım diye. Fakat hani bunun birçok faydası olduğunu fark ettim. Hem konular konusunda bir kılavuz olması açısından size sizin seçtiğiniz konuya göre bağlı olarak çeşitli temalar belirleyebilirsiniz ve onlardan sezon oluşturabilirsiniz. Ya da sadece mevsimsel olarak yapabilirsiniz. Yani işte Mart'la Temmuz arasında yayın yapabilirsiniz. Bunlar hem sizin dinlenmenize sebep oluyor, yani imkan veriyor. Hem de bir şekilde bunu 12 ay eğer sürmeye şeyiniz yoksa, durumunuz yoksa bu da mantıklı bir çözüm. Ya da yine sezonu da geçtim. Hani sadece belli bir konuyla ilgili 10 tane bölüm hazırlayıp bunu sunmak, böyle bir fasikül gibi sunmak da aslında çok mantıklı. Bu şekilde de tasarlayabilirsiniz. İlla yani podcast dediğiniz işte başı sonu belli olmayan bir şey değil. Buna mecbur değilsiniz. Bu da bir sonuçta bir içerik formatı diye düşünürseniz. Tabii ki yani işte bölümlerin isimlerini vermek bile aslında bir noktada bir sanat haline geliyor. Çünkü yani hem dinleyici kitlenizin merak ettiği yanıt aradığı içerikleri oluşturmak anlamında o başlık da çok iyi bir aslında ipucu veriyor. Ve o anahtar kelimeleri kullandığınız zaman hakikaten dinleyici sayısındaki o sıçramaları görebiliyorsunuz. Ben de bunu geçmiş 99 bölümde tespit ettiğim noktalar oldu bu şekilde. Ve işte çeşitli orada taktikler de var. İşte numara kullanmalı mı, başında mı, sonunda mı kullanmalı. Bunları da aslında o notlarda detaylarını bulabilirsiniz. Tabii ki yani başlık sizi tek başına da kurtarmaz. Clickbait gibi bir şey. İçeriğinin tabii ki dolu olması gerekiyor ama başlıkta önemli gerçekten. Kayıt yapmak için yavaş yavaş oraya doğru gidersek aslında ortamın çok önemli olduğunu ben farkına vardım. Şu anda yaptığım ortam da aslında yani çok ideal bir ortam değil. Bir stüdyo ortamı değil veya işte bir ses yalıtımı yok bu odada. Ama en azından yerde işte halı var. Çok fazla çıplak şey yok, yüzey yok diyelim. Ama ben şunu anladım ki gerçekten hani ortam ses ekipmanından bile daha önemli. Bunu işte yurt dışında da çeşitli podcastlerde de görüyorsunuzdur belki. İşte başına şey geçirip de çarşafı altına girip de kayıt yapanlar var. Ki çok gerçekten iyi sonuç veriyor. Veya işte elbise dolabına girip bunu yapanlar var. Ama konuklu yayın yapıyorsanız bu tabii pek mümkün değil. Ama yani bulunduğunuz ortamda da aslında çeşitli değişiklikler yaparak ufak tefek işte daha kalın kumaşlı perdeler kullanmak gibi veya işte dışarıdan gelen seslerin minimumda olduğu zamanları seçmek gibi bir takım taktikler uygulayabilirsiniz. Bu size kalmış. Tabii onun dışında yine bir podcast oluştururken olmazsa olmaz nedir işte bir girişte çıkışta müzikler, bazen arka planda çaldığınız müzik. Bunların tabii ki artık hani YouTube kullananlar da biliyor. Çok kolay bir şekilde buradaki şey istediğiniz müziği kullanamıyorsunuz ama benim de aldığım, yani eğer benim melodilerimi seviyorsanız giriş ve çıkıştaki kullandığım jingle'ları, onları da audiojungle.net'ten aldım. Yani çok aslında düşündüğünüz zaman cüzi rakamlara yani yaklaşık 20 ila 40 dolar arasında bir paraya ömür boyu size ait olabilecek müzikleri satın alabiliyorsunuz. Hatta üzerinde belli o ses damgalarını bırakırsanız ücretsiz bile kullanabiliyorsunuz bazı müzikleri. Anonslar için ben de ilk başta kendi anonsumu kendim yapıyordum. Ama burada da aslında çok hani bir şey yapıp neler bir hoşluk yapıp onu da bir profesyonel bir anons yapan bir kişiye söyletebilirsiniz. Bunun için de işte bir Voice Bros diye bir şey var. Bir site var. Onda linki bulabilirsiniz dokümanda. Oradan ben bir hizmet satın aldım ve çok yine cüzi çok çok cüzi bir paraya bu anonsu yaptırdım. Tabii ki işte o podcast'in kapak resmi de önemli bir şey. Orada da kendiniz de yapabilirsiniz eğer zevkinize güveniyorsanız. Canva'yı kullanabilirsiniz. Ya da işte benim yaptığım gibi Fiverr'dan veya Türkiye'deki bir takım bunun muadillerinden bu hizmeti satın alabilirsiniz. Fiverr'da gerçekten özellikle podcast görsel üzerine uzmanlaşmış kişilerin çalışmaları da var. Oradan da yararlanabilirsiniz. Birçok insanın aslında daha çok takıldığı işte bu şey meselesi, mikrofon meselesi. Ben şu anda çok yine 3 kuruşluk bir yaka mikrofonuyla bu kaydı yapıyorum. Bir tane adam akıllı geçen sene 1. yıl döneminde bir mikrofon almıştım gerçi. Fakat onu şu anda evde bile tutmuyorum. Hani işte Collective House'da tutuyorum. Orada bazen kayıt yaptığım zamanlarda. Ama bir şekilde yani çok ütüde de kayıt yapmadığım sürece bir kabul edilebilir bir ses kalitesine ulaşıyorsunuz. Dediğim gibi ortam orada çok daha önemli ama işte eğer istiyorsanız tabii ki bir takım equalizer'lar, şunlar bunlar, ses yükselticiler veya işte ses kartları, şunları bunları falan filan da tabii kullanabilirsiniz. Size kalmış ama bunu ilk başta yapmaya kesinlikle bence gerek yok. Basit bir telefon kulaklığı bile aslında işinizi görür. Tabii ki kayıtları aldıktan sonra bunları işlemek, bu E'leri, I'ları, A'ları atmak da gerekiyor. Orada da ben şansıma tabii şey kullanıyorum. Bir tane Mac'im var masaüstü. Orada GarageBand yüklü olduğu için onu ücretsiz olarak kullanıyorum. Bu çok hakikaten çok yeterli ve çok kısa zamanda öğrenebildiğiniz bir program. Bunun dışında işte başka programlar da var. Tabii Adobe Audition var ücretli yine veya işte Audacity var bir yere kadar onu da parasız kullanabiliyorsunuz. Kayıtları yapmak için eğer tabii bir stüdyo ortamınız yoksa ve uzaktan kayıt yapıyorsanız konuklar için kullanabileceğiniz tabii ki birçok şey var. Araç var. Zoom tabii ki kullanabilirsiniz. Ben Squadcast FM diye bir platform kullanıyorum. Buradaki avantaj yani söylendiği üzere daha çok bu streamingdeki ağırlığı sese veriyor. Dolayısıyla hani görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz, görüşme yapabiliyorsunuz ama daha çok sesi daha iyi almaya programlanmış bir uygulama. Ve aynı zamanda kaç kişi varsa o kadar kanaldan kayıt yapıyor. Dolayısıyla bir taraftaki ses kalitesini o kanalla ayarları oynayarak düzeltebiliyorsunuz, iyileştirebiliyorsunuz. Bu da iyi bir avantaj. Bir de hiçbir zaman kayıp olmuyor gerçekten. Arada internet kesilse bile işte önce hem buluta hem lokale kaydediyor falan bir şeyler yapıyor ama hakikaten şimdiye kadar hiçbir kayıp yaşamadım diyebilirim. Ve tabii bu kayıtları saklamak da içinde bir metodunuzun olması iyi olur. Belli bir saklama sisteminizin olması. Ve tabii bunları dünyaya açmak için, insanlara açmak için bir yere yüklemeniz lazım. Bir hosting servisi almanız lazım. Bu da artık aslında yine evvelden ben başladığımda Anchor tek başınaydı. Onu Spotify sonra satın aldı falan. Ama şu anda anladığım kadarıyla çok daha yine kullanışlı. Arayüzü falan daha da düzelmiş. Bunu bedelsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ben yine başladığım zaman da o günkü değerlendirmemle bir paralı bir hizmet satın almıştım. Bu Buzzsprout. Yine yurt dışı kaynaklı bunlar sistemler. İşte Libsyn gibi yine çok meşhur bu alanda. Niye onu tercih ettim? Aslında bir takım hizmetleri olabiliyor. İşte ne bileyim sizin yayınınızı otomatik olarak diğer mecralara aktarabiliyor. Bunu gerçi sanıyorum Anchor'da yapıyor bir yere kadar. Size işte belli istatistikler sunuyor veya işte bir web sitesi oluşturmanıza imkan sağlıyor. Artık ilk dönem kullanıyordum ama şimdi kullanmıyorum ama bu da bir avantajdı aslında. Ve tabii ki bir takım entegre çözümler de sunabiliyorlar. İşte ne bileyim podcastinizden belli bir dakikaya kadar bölümleri, kesitleri alıp onları video formatında alabiliyorsunuz. Ve bunu işte sosyal medyada yaymak için böyle küçük klipler halinde. Bu da çok aslında kullanışlı bir şey. Ve tabii işte ne bileyim web sitenize veya blogunuza yerleştirmek için bir medya yöneticisi desteği verebilir. Ben de bunu kullanıyorum. Bu tarz tercihleriniz olabilir. Buna bakmakta fayda var. Ve gelelim tabii ki hani bölümü çektik, aldık, yükledik. Yüklerken aynı zamanda işte bölüm notlarına ben yine bir ölçüde özen göstermeye çalışıyorum ama kesinlikle çok daha iyisi yapılabilir. Yani normalde insanlar buna benim yaptığım gibi çok kısa bir anlatım değil ama çok daha bir blog gibi bir kendi özetlerini yapıyorlar. Veya hatta bölüm sonunda bazen yapıyorlar. Bazen bölümün başında yapıyorlar. İşte şunları konuştuk, şunlar enteresandı falan gibi. Ben bunları zaman ayıramıyorum hakikaten. Ancak işte yazılı olarak bir yine de iyi bir kısa bir özet olduğunu düşündüğüm bir not yazıyorum. Ve tabii ki oradaki kaynakları paylaşıyorum, linklerini paylaşıyorum. Ama aynı zamanda başka tabii bir transkripsiyon da yapılabilir, bütün dökümü yapılabilir ki bu alanda aslında bir takım yardımcı şeyler var ama programlar Türkçe'de iyi bir sonuç verdiğini ben pek görmedim. Ama kesinlikle böyle bir şey büyük bir ihtiyaç çünkü sonrasında oradaki kayıtları dinlemek o kadar kolay olmuyor. Onlar için içinde bir şey aramak kolay olmuyor. Ama yani yazı olsa tabii ki aratmak da daha kolay. Sanıyorum bu da belki yakın zamanda çözülür sesli arama opsiyonlarıyla. Ve tabii bir bülten yayınlamak da çok iyi olur. Podcast'inizin içindeki hatta orada yani verilen kaynaklar hakkında da daha geniş bilgiler verebilirsiniz. Onları da orada açabilirsiniz. Yani zamanınız varsa tabii ki yapılabilecek çok şey var. Sosyal medyada tabii ki paylaşmak. İşte orada da beni takip edenler biliyordur. Haftada iki paylaşım yapmaya çalışıyorum. O hafta yayınladığım bölümle ilgili ilk önce yayınladığım zaman yani pazartesi günü yayına koyuyorum. Her ihtimale karşı bazen inmesi zaman alıyor Apple'a şuraya buraya. İşte salı günü bunun duyurusunu yapıyorum. Bir de perşembe günü oradan aldığım bir konuyu biraz daha açıyorum. Bir örneklendiriyorum gibi kullanıyorum. Yoksa hakikaten yani bu bile aslında tanıtım için tek başına yeterli değil. Tamamen organik bir şekilde bunu yapıyorum ve çok kısıtlı kaynaklardan yapıyorum dediğim gibi. Yani doğru dürüst başka Instagram veya Twitter bile kullanmıyorum. Ama tabii ki yapılmasında fayda var bunun. Yine çok işe yarayan bir sistem eğer ki aslında benim dinleyicilerimin de içinde bir ağırlık oluşturuyor Apple dinleyicileri. Apple'da yorumlar da Apple'ın onu ön plana çıkarmasına aslında yarıyor. Bunu da ben yeteri kadar belki çok şey yapmıyorum, vurgulamıyorum. Ya da dinleyenler de sizler de belki çok önemli olduğunu düşünmüyorsunuz ama bu hakikaten önemli bir fırsat. Bunu hem kendiniz yapacaksınız hem de benim programım içinde yapmanızda fayda var. Ve tabii ki yayına destek almak da değerlendirebileceğiniz şeylerden bir tanesi. İşte Patreon gibi çok klasik ya da işte sponsorluklar olabilir. Bu alanda işte bir aslında seçtiğiniz konuyla alakalı belki de. Bunu bir yani neticede bir para kazanma amacıyla yapacağınızı düşünmüyorum. Bu çünkü kolay olmazdı zaten. Yani içerik üretmek Türkiye'de çok para eden bir şey değil. Yani kitap da yazsanız. Çok yani orada piramidin en ucundaki kişiler belki bu işten bir gelir yani hatır sayılır bir gelir elde edebiliyorlar ama onun dışındakiler aslında çok çok daha büyük bir çoğunluk. Bunu para için yaptığını zannetmiyorum. Ama neden olmasın hani bir şekilde sizin sürdürülebilirliğinize destek olacaksa hatta size başka türlü destekler de sunacaksa sponsorluk da pekala düşünülebilir. Birkaç faydalı link de verdim bu şeyde rehberin içerisinde. Onu da eğer alırsanız indirirseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Podcast arama için belli servisler var aslında. Listen Notes diye çok benim faydalandığım bir konuda araştırma yaparken de bu konuda hangi podcastler varmış diye bakarken de kullandığım algoritması podcast'e göre ayarlanmış bir arama motoru. Söyleyeceklerim bunlar aslında. Eğer bunların dışında sormak istedikleriniz varsa biliyorsunuz ben her zaman yanıt vermeye çalışıyorum. Memnuniyetle ve umarım bu yaptığım yayında sizin içinizdeki podcast üretme hevesini bir parça daha körüklemiştir. Ben de yazısız not almadan bir kayıt yaptım. Epey bir ağladım, ığladım, korkarım. Umarım fayda görürsünüz. Çok teşekkür ediyorum. Beni bu zamana kadar dinlediğiniz için 99 bölüm. Bundan sonra da dinleyeceğinizi umut ediyorum. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. 100. bölümümüzde görüşmek üzere.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.